Podcast dinle.
Efendim Dost Muhabbeti başlıyor. Metropol İstanbul AVM'de KIS FM stüdyolarında 91.6'da sizlerleyiz. Bugün harika bir konuğum var. Bu pazar akşamını çok sevgili dostum, doçent doktor Mustafa Aktaş'la birlikte geçireceğiz. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk Dalgacığım.
Nasılsın, iyi misin?
İyiyim, seni gördüm. Çok çok iyi oldun derler ya. Gerçekten öyle oldu. Süper. Özlemişim yani.
Gerçekten uzun seni. Uzun yıllarca birlikte çok program yaptığımız, aynen, çok kıymetli, aynen, ülkemizin veteriner hekimlik adına parlayan yüzü olan çok önder hocalarımızdan bir tanesidir. Ancak artık şanssız öğrenciler yeni dönemde yine hocamla tanışamayacaklar.
Olsun ya, sen dediğin gibi moruklaştık belki yani, diyorsun ya.
Evet vallahi yaşlandık, emekli olmuşsun.
Aşı sıramda geldi falan, korkunç bir durum yani.
Aynen. Tabii aşı sırasını meslekten de yakalayacaktın
tabii,
aslında.
Tabii öyle yakalayacaktı. O çok güzel oldu bizim meslek adına gerçekten. Hı hı. Büyük bir başarı elde etti bence. Yani İvo'yu burada kutlamak gerekiyor. Yani İstanbul Veteriner
Hekimliği. Ve söke söke aldı bu hakkı da.
Kesinlikle. Büyük bir savaştı daha yani. Büyük bir savaş verdiler. Başarılı oldular. Meslek adına çok çok güzel. Neden? Çünkü sen de biliyorsun yani, yurt dışı baktığın zaman Batı Avrupa, Amerika, Batı Avrupa'ya bırak, Avrupa'ya baktığın zaman bile yani çok farklı bir meslek dalıyken bizim Türkiye'de nedense hep böyle kenarda tutmaya çalışıldı. Yani bugün için değişti tabii ki sistem. Sağlıkla uğraşıyoruz. Sağlık sistemi içindeyiz. Sağlıkçı kadar tehlike içindeyiz. Çünkü klinikler biliyorsun Covid dönemi boyunca full açıktı.
Tabii.
Hani Covid döneminde dediğim gibi yani meslektaşlarım gerçekten çok başarılı oldular diye düşünüyorum. Büyük riskler aldılar. Yani çünkü bakıldığı zaman dışarıda meslek öyle değil. Yani bir klinisyen için çok büyük tehlike arz ediyordu. Günde 40-50 hastayla birebir temaslasın. Ne kadar dışarı bıraktırsan, köpeğinizi alalım, kedinizi alalım, içeride bakalım desen de o temas yaşandı. Ve sürekli temastan dolayı birçok meslektaşım Covid'e de yakalandı yani. Ve biz sağlık kurulu içinde olmamamız bence
kabul edilemezdi
ve bugün bunun gerçekleşmiş olması, yani tekrar bunun için sokulmuş olmamız beni gerçekten çok mutlu etti. Hatta oda başkanı da ziyaretime gelmişti işte iş yerimize, kimimize. Orada sohbetim oldu ve yüz yüze dedim yani tebrik ederim. Yani çünkü boşu boşuna bir tebrik etmeyi sevmeyen insanlardanım yani, sadece yalakalık olsun diye. Yani dedim çok güzel bir iş başardınız. Oda olarak sizi kutlarız. Ben de gurur duydum yani çünkü bu seviyeye gelmekten. Çünkü bir bakıyorsun her şeyden anlamak zorundayız. Her şeyi yapmak zorundayız. Her tehlikenin içine girmek zorundayız. Ama kusura bakmayın, siz sağlık personeli değilsiniz. Size bu destekleri sağlayamayız diyorlar. Yani bu bitti.
Ki kaldı ki Covid aşısında veteriner hekimlerin rolü çok büyüktü. Yani hem aşılar bulunurken hem de çok fazla emekleri geçti.
İnanılmaz emekleri geçti. Yani umarım dediğim gibi seninle de ön konuşmalarımızda geçti. Yani buraya umarım öyle bir davetli arkadaşımız da gelir, hocamız gelecek. O size çok daha detay verecek bu konuda. Gerçekten büyük savaşın verildi, büyük eğitim savaşları da verildi. Yani bırakın sadece bir savaş vermek, çok enteresan noktalar da yaşandı. Yani bazı insanlar çıktı, ismini kullanmak da istemediği kişiler yanlış bilgi aktardı. O yanlış bilgiyi bizim veteriner hekim arkadaşımız da düzeltmek zorunda kaldı.
İlk başta hatırlıyorum ben, kediden korona bulaşır bulaşmaz, tabii köpekten ki bulaşır bulaşmaz, sürekli bir karmaşa hali vardı.
Tabii ki çok çok güzel bir yere değindin. Hani ve bunu savunan kişiler yani bizim meslekten değiller. Tabii ki camia, sağlık camiasındalar, kabul ediyoruz ama bizim mesleğe sorun bunu. Biz daha iyi biliyoruz bu işi demeye çalıştık. Ve gerçekten bizim o virolog insanlarımız, yani o hekim arkadaşlarımız direkt olarak hayır böyle bir şey yok. Aynı virüs yapısı değil, şu şundan dolayı bulaşma ihtimali çok düşük dendi ve konuşuldu. Ve bugün zaten görülüyor ki
haklıymışlar. Görüldü ki olmadı.
Tabii ki. Yani biraz hayvanın korkusuyla gidiyor biraz ülkemiz biliyorsun bazı konularda. Beni de seni de çok rahatsız ediyor.
Çok.
Yani hamile kadın, kedinizi evden atın. Yani doktor daha ilk reçete yazacak diyor ki,
üstelik uzmanlık alanı hayvan olmayan bir doktor.
Evet yani ya, toksoplazma korkusu şu bu. Hatta ne yaptık biz, birazdan tabii ki sohbetin içine gireceğiz ama dernek olarak biz Kedi Derneği de içindeyiz ya. Orada bir röportaj yayınladık bir meslektaşımla, hamile. Veteriner hekim hamile çocuğuyla, kedileriyle güzel bir yaşam sürüyor ve çok sağlıklı bir çocuğu oldu. Yani gerekirse ismini de anarız ileriki sohbetimizde. Ama bunlar yaşandı, gösterdik ki bakın bir şey olmuyor yani, olmayacak da. Dünyada olmuyor, bizde niye olsun gibi bir sürü
aynen,
şey yaşadık.
Aynen öyle. Hocam Kedi Derneği'nin konusunu açmışken biraz bahsedelim hazır vaktimiz de varken. Kedi Derneği neler yapıyor Türkiye'de?
Aslında çok şey yapmak için atladık, geldik. Yani yaparız diye yola çıkıldı. Ancak 1-2 yıl çok güzel gittik ama artık biliyorsun, sen de biliyorsun. Yani herkesin bildiği temcit pilavı gibi Covid olayı gerçekten bloke etti. Neden artık birebir temaslar kalktığı anda derneğine kaldı internet üzerinden eğitim vermek. Ben zaten açık söylüyorum, eğitimin internet üzerinden verilebileceği kanısında değilim. Yani sen de bak ne güzel yüz yüze konuşuyoruz şurada. Şu ortamda bile senin fikrin bir şey getiriyor, aklına bir şey geliyor, onun tartışmasını açabiliyorsun bana. Ama internette olsaydık sen de bu röportajı bu canlılıkla veremezsin.
Tabii göz teması çok önemli.
Tabii ki. Yani sendeki heyecanı görüyorum, suratında gözündeki ana diyorum, bak bunu da anlamak istiyor, bunu söylemek istiyor Tolga diyorum. Bunu tartışabiliriz ama internet üzerinde bir bilgiyi biri okuyor size. O kadar. Yani bir kitap okumaktan çok çok öte değil gibi. Yani canlı eğitim diyorlar buna. Bana göre canlı eğitim değil. Yani yapılması gerekir mi? Bazen gerekir. Ama bizim gibi mesleklerde.
Uygulamalı mesleklerde.
Bravo, bravo. Bak ne güzel ağzımdan aldın. Uygulama gerektiren mesleklerde bir yere kadar. Bir yere kadar geçerli konu. Yani biliyorsun benim konum da nöroşirurji, ortopedi olduğu için hani dünyam bunlarla. Ortopedide çivi çakmaya bakın diyeceğim, böyle yapıyorsun, elinize alın, tık tık tık mı yapacağım? Yani öyle bir şey olamaz. Yani öyle bir eğitim yok. Bu yüzden göstermen lazım. Çünkü bir duvara ben çivi çakmıyorum. Çivi derken kaba halk diliyle konuşuyorum biliyorsun. Pinlemeden bahsediyorum veya plakalamadan. Bunu yapamazsın. Yani duvara çakmayı göstermek çok güzel. YouTube'a koyarsın ama bir plakayı takarsan o dokuyu nasıl yapacaksın, nasıl canlandı, nasıl dokunacaksın, nereye ayıracaksın? Yani bunlar apayrı bir dünya. Bunlar çok farklı şeyler.
Süper. Hocam bir kısacık reklam arası verelim. Sonra devam edelim. Sevgili doçent doktor Mustafa Aktaş'la yayınımıza devam ediyoruz. Hocam peki ülkemizdeki bu online süreç yurt dışında nasıl devam ediyor? Biliyorum ben sen yurt dışı ile çok bağlantılısın. Yurt dışında da bu eğitim gene böyle aynı şekilde online mi devam ediyor?
Maalesef o süreci onlar da kabullenmek zorunda kaldı hepimiz gibi. Ve bizim mesela derneğimize alakalı olan ISFM dediğimiz hani özellikle filan yani kedi dernek, yani Avrupa Kedi Derneği ne yaptı? O da mecburen kongresini online vermek online zorunda kaldı. Tabii ki katıldım. Tabii ki katılacağım. Hatta yeni bir kongre var önümüzde. Tekrar davetliyim. Orada konuşma dinleyeceğim oradan. Tabii ki izleyeceğim. Ama ne oluyor? Yani evin ortamında düşünsene, ev ortamındasın ve canın su çekiyor. Suyunu alıyorsun. Kahveni alıyorsun. Şunu yapıyorsun. Not tutmuyorsun. Nasıl kaydediyor diyorsun.
Üstümüz tişört, altımız pijama.
Pijama hepimizin oluyor. Yani o çok güzel. O zevkli. Doğru. Orası çok zevkli. Ama verimlilik açısından baktığın zaman yani dürüst olmak gerekiyor. Yani ben çünkü birçoğuna katıldım. Nasılsa kaydediyor, nasıl elimde var diye bakarım diye kenara bıraktım bazı şeyleri. Bakabildin mi?
Hayır.
Bakamadım. İşte bu kaybımız. Ama canlı bir kongreye gittiğin zaman ne oluyor? Konuşmacı orada bir kere karşında. Aynı naklen maç gibi. Golü kaçırsan yandakine sorsan ne olur? Abi golü kim attı işte oluyorsun. Onu yaşamamak için ne yapıyorsun? Pür dikkat adamı izliyorsun ve kafaya gerçekten o bilgileri aşılıyorsun.
Çünkü çok öyle çok bir bilgi akışı oluyor ki o tabii esnada.
Ki, tabii ki. Korkunç bir akış. Yani bilirsin sen kongre düzenlemesini de yapıyorsun yani bu konuda. Oradan çıkan kongresist diyelim katılımcı başı ağrıyor. Akşam diyor pestil
dayak
olmuş
gibi
diyor. Dayak yemiş gibi oluyor. Aslında ne yaptı, ne koştu, ne yürüdü. Ama orada dinle beyin inanılmaz bir enerji ihtiyaç duyuyor. Yorgun çıkıyorsun. İşte bunu aslında online'da yaşayamıyorsun. Çünkü bir yerde sıkıldığın anda veya ya
içeride
telefon geldiği anda, içeri biri ki abi ne yapıyorsun dediği anda, diyorsun, kapatıyorsun, gidiyorsun içeri bakıyorsun, ondan sonra tekrar devam etmeye çalışıyorsun. Bu herkesin başına gelen bir şey.
Evet, bazı bilim dallarında işte uygulamalı bilim dallarında maalesef ki bu online eğitimler çok verimli olmuyor.
Olmuyor maalesef. Yani fakültelerde yani biliyorsun ben de fakülte bir insanım. Çok yakın zamanda ayrıldım. Yani 7-8 ay önce artık ayrılmak zorunda kaldım kendimce. Çünkü orada fonksiyonel yapımı kaybettiğimi hissettim. Çünkü eğitimi kaybettim. Yani ben de en sevdiğim şey öğrencilerimle olan temas. Eğitimi kaybedince yani o eğitim duygumu dedim ki en iyisi Mustafa sen yani artık emekli ol. Başka bir yerlere git. Yapman gereken başka yerde yap. Ve eğitimi dışarıda sürdü. İşte bu online eğitimi bizi hani ittiği nokta diyelim.
Sanırım okulun en sevilen hocalarından biriydin. Ya, ben hani hangi öğrenci arkadaşımla konuşsam hep seni çok sever. Yani,
teşekkürler. Ben de tam tersi en kıl hoca diyorum ama kendime ama öyle demiyor öğrenciler. Nasıl olmuyor anlamıyorum. Çünkü derslerde biliyorsun ben yani çok didik bilgi isterim insanlardan. Ama gördüm ki yani zamanla gerçekten çok duygulu anlar da yaşadık bu söylediğin konuyla ilgili. Aslında öğrenciler kızıyor ama öğreniyor. Sonunda da öğrendiği için diyor mutluyum diyor. Yani bizim aslında bize bir eğitim aslında ben de eğitiliyorum bu konuda. Hani öğrenciyi zorlarsan ki beyinleri çok yüksek kapasiteli çocuklar çok şey öğrenip çok şeyle dönebiliyor sana. Yarın öbür gün işte nasıl gelişebilecek bu meslek? Böyle gelişebilecek. Ama sen püf noktaları vermeden kısa kısa bilgiler verirsen o da diyor ki tamam ben bunu beceririm diyor. Okuldan mezun olurum nasıl olsa diyor bu şekilde.
Nihayetinde mezun olmak değil bir canla uğraşıyorsunuz. Yani bravo. Bir beşeri bir iş yapıldığı için ortalıkta yani atıyorum bir ne bileyim coğrafyacı değilsiniz. Harita kadastrocu değilsiniz. Siz bir canlıyla uğraştığınız için o bilginin hep taze ve çok güncel olması gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Zaten ana sorunlardan biri yani ülkemizin ve bazı ülkelerde değil mi ama genelde Avrupa'da olmayan biz bir kitaba bağlı olmayı çok seviyoruz. Mesela Amerika'da ve Avrupa'da bir hocalara gittiğin zaman eğitimlere o da çok katıldım biliyorsun çok gidip geldim. O da eğitim verdim. Macaristan'da, Fransa'da birçok derse girdim ben öğrencilerle. Kitap olarak vermiyor eğitimini. Biz bir kitaba bağımlı kalıyoruz. Genelde diyor da işte müfredat deniyor ona. Hı-hı. Şu öndeki kitabı yazdın bugün. Yazıyorsun, not alıyorsun. 15 yıl sonra gene bunu okuyorsun.
Tabii.
Şimdi 15 yıl sonra aynı konuyu soramazsın. Covid nasıl diyemezsin yani. Covid'de ne yaptın demen 15 yıl önceydi o bilgi. İşte o bilgiyi tazeleme gerekiyor. Ben de hiçbir zaman kitaba bağımlı kalmadan 2021 desem 2021 bilgisiyle karşına çıkıyorum. Bugün bile seninle tartışırken ve sohbet ederken en son neydi diye onu düşünüyorum kafamda. Ona göre yansıtıyorum.
Sonuçta güncellenen bir bilgi tıp.
Mecburuz. Hatta sana çok güzel bir anekdot anlatayım. Yani acil dersini veriyorum işte dediğim gibi Türkiye'de başlatmıştım o acil dersimizi fakültede. O dersi verirken herkese şeyi anlatıyordum. Yani nörolojik problemlerde kortizon falan filan diyordum. Ondan sonra bir yazı okudum. Hani 2-3 yıl sonra dersimi anlattığım dersin. Yazısını okudum. Kortizona dokunmayın diyor. Tükaka diyor. Bilmem ne diyor. Non steroidlerle idare edin diyor. Şu yan etkilerden dolayı kesinlikle kortizon yapılmaz. Kedi de mesela ağrı kesici olarak veriyor. Verilmez. Ağrı kesici sıfır etkisi olduğu ortaya çıkıyor. Ben ertesi yıl geldim derse kalanlar da vardı işte bir iki tane. Dedim ki kortizon kaldı artık. Bundan sonra bu hocam falan dedi bir tane önce. Geçen sene böyle dememişsiniz notlarda diyor. Bitti o notlar dedim. Artık 2019'daydı dedim. Çünkü bitti. Arkadaşlar bilim budur. Kendimi yalanlayamazsam yeni bir bilgiyle zaten hocalığı bırakmak zorundayım. Ben buna bakıyorum. Yani yalanlamak zorundayım kendimi. Yeni bir şey çıktı. Ben sabit fikirle kalırsam nasılsa size daha değerli bir şey verebilirim ki? Yeni bir şey verebilirim ki? Ne oluyor? Yenilemen lazım kendini. Evet çocuklar şaşırdı ama bundan sonra dediler herkes takatı bunu yapacağız dediler. Ve bunun eğitim vermek önemli. Bir yerde kalıp saplanmak değil. Bizim eğitimci olarak yapmamız gereken o. Yani hepimiz için geçerli bu.
Bütün... Eğitimcinin de gelişmesi gerekiyor ki eğitim verirken.
Aynen. Eğitimci nasıl gelişir Tolga?
Okuyarak
tabii ki okuyarak ama okuduğunu vererek. Bak, eğitimciyi geliştiren budur bence. Okuyorsun tabii ki okuman önemli. Kendini geliştiriyorsun ama okudun vermezsen öğrencine sana geri dönüşüm olmuyor. Nasıl ben okudum verdim dedi ki öğrenci elini kaldı hocam geçen sene kortizon demiştiniz. Ben bunu gördüm diyecek bir öğrenci kitlesine ihtiyaç var. O zaman ne oluyor hoca? Oo diyor ben gerilme şimdi buna bak çocuk bunu biliyor ben nereden kaçırdım deyip kendini geliştirmesi gerekiyor. İşte hocanın gelişimi bu. Ama sen hoca olarak bir statüde tutup kendini ben hocayım ya bana soru yok başka zaman sorarsın. Bu baskıladığın zaman öğrenciye ne öğretiyorsun ki aslında?
Doğru.
Hiçbir eğitim vermiyorsun.
Bir sorun var hocam sana. Yurt dışında takip ettiğimizde uzmanlık dalları görüyoruz veteriner hekimlerde. Evet. Türkiye'de az görüyoruz ama bir küçük ara verelim istiyorum ben. Bu aradan sonra bu uzmanlıklar üzerine konuşalım.
Hayır çok önemli bir konu tabii ki.
Kiss FM'de Dost Muhabbeti Doçent Doktor Mustafa Aktaş'la devam ediyor. Az önce belki şarkıdan önce uzmanlıklardan konuşalım demiştik sevgili hocamla. Evet. Hocam yurt dışında takip ettiğimizde belli bir alanda dişte, gözde, ortopedide çok fazlalıkla uzmanlaşmış klinikler ve hocalar görüyoruz. Türkiye'de bu hani bir elin parmağını sayabileceğimiz kadar uzmanlaşılmış ya da en azından dışarıya duyurulmuş kısmı çok daha az görülüyor. Neden böyle Türkiye'de?
Doktora anlayışlarımız biraz farklı Avrupa'dan. Çok farklı. Biraz demek bence haksızlık etmiş oluyorum. Çünkü orada bir doktor çıkabilmen için gerçekten yani her tarafından terlemen lazım. Bunu sağlarsan yapıyor. Bizim Türkiye'de ne yapıyor? Biraz çırak ilişkisi diyor. İşte böyle bir kalmış bu kavram. O yüzden diyor ki uzman usta çırak ilişkisi gidelim diyor. Ve bütün aslında öğretmesi gereken bilim yerine ne yapıyor? O günkü çok kaba tabiri ayak işlerini yaptırtıyoruz. Asistanlarımız ki ben o tarafta değilim zaten hiçbir zaman. Yani asistanım bana geldiği zaman doktora için eğitim alıyorsa doktora eğitim alıyorsun arkadaşım. Avrupa'da da ne oldu Amerikalılar da bunu keşfetti. Baktılar ki eğitim gidiyor, mezun oluyor insanlar. Özel uzmanlar yok. kendi kendine bir baktılar, işte atıyorum Oregon State'de işte bir tane diyor ben diyor göz uzmanıyım. Biri çıkıyor orada ben bilmem ne, ooo dediler bir sıkıntı var. Biz bunu uluslararası bir şekilde geçirelim ve ondan sonra uzmanlık hakkını verelim. Ama öyle bir sınav ki hiç kolay değil. Hı-hı. Mesela Avrupa ne yaptı? ECVS'yi koydu. Yani European College of Veterinary Surgeon'ı koydu. Bu ne demek? Sen orada eğitim alırsan o unvan uzmanlığını alıyorsun. Öyle zor bir eğitim ki, inanılmaz bir eğitim. Neden? Katıldık, sınavlarına bile girdim. Bazı sınavları yaptım hatta gelen öğrencilere. İnanılmaz. Bizim buradaki yani doçentlik sınavını 5 katı zorlukta sorularla karşına çıkıyorlar. Hiç acımaları yok. Hocanın yanında mutlaka yılda 3 ay en azından yanında bulunman lazım ve eğitimini alman lazım. Onun ameliyatlara girmen lazım. Ve sınavı yaparken artık sana öyle bir sınav geliyor ki karşı canlı 950 sınav yaptırıyor. O günkü hasta geliyor karşına. Röntgeni koyuyorlar, bilgileri istiyorlar, ne istersin bundan diyorlar. O hasta üzerinde hangi teşhis olduğunu, ameliyatı hangisi olduğunu ve doğru yapı yapmanı test ediyorlar. Yani bunun eğitimi sonunda sana diyorlar ki evet başarılısın, cerrahi olarak artık uzmanlığın ilan edebilirsin. Biz de biraz daha farklı. Türkiye de buna gidecek, mecbur kalacak. Çünkü bakıyorum çevreme, sen de bakıyorsun. Bir taraftan biri işte uzman çıkıyor. Biri bu uzmanıyım diyor, öbürü ben bu uzmanıyım diyor. Herkes aslında baktığın zaman aldığı eğitim o uzmanlık üzerine değil. Hı hı. Ama onun uzmanlığı oluyor. Yani diyelim ki sen diyorsun ki ben işte kırmızı bardak uzmanlığı aldım ve senin kırmızı bardak üretebilim uzmanlığı verdi sana bir fakülte ya da bir yer. Sen çıkıyorsun ben beyaz bardaktan da anlarım diyorsun. Siyah bardak da benim işim diyorsun.
Peki burada yabancı dilin faktörü nasıl hocam? Yani şu anda bizi dinleyen veteriner fakültesi öğrencileri için iyi bir veteriner hekim olmak için mutlaka en az bir yabancı dile çok iyi hakim olmaları gerekiyor diye
mutlaka
düşünüyorum.
Mutlaka. Yani en az bir derken bakın ben biliyorsun birkaç multilingual bir kişiyim. Fransızcam var, başka dillerim de var ama en önemlisi şu anda dünya dili biliniyor, kabul ediliyor. İstesek de istemesek de İngilizce olmak zorunda. Dünya basınına baktığında basının %80'i zaten İngilizce olarak çıkıyor, hı hı, karşımıza. Fransızlar bile, ki Fransızları neden örnek veriyorum? Çok
dile katılardır genelde.
Yani katılardır, böyle snoblardır, biz asla işte şoveniz yapmayız falan diyorlar. Onlar bile dergilerinde bile artık İngilizce bölüm basmaya başladılar. Hı hı. Çünkü okunabilirlik önemli, yayılabilirlik önemli ve onlar da İngilizce, yani ben gençlerimize gerçekten yani hep tavsiye ederim. Zaten şimdi dinleyen varsa beni tanıyan hep ne demişimdir? Gelir benim karşıma. Hocam ben böyle yapmak istiyorum. Şunun üzerine çalış. İngilizcen var mı derim. Hocam geliştireceksin.
Bir kere zaten 5 yıl var önünde. Yani okulla, evet, birlikte geliştirebileceği öyle güzel bir zaman var, var ki dilini.
Var. Ama işte onu ayırabilecek zaman var mı? Bir de çok enteresan zaman kavramı var. Bak çok ilginçtir. Yurt dışında çok yoğun çalışırsın. Yani doktora sırasında ben işte Fransa'daki yok doktoradaki şey tempoyu anlatıyorum sana. Hı hı. Saat 6.30'da kalkıp 7'de vizite girerdik. 7'de vizite girdikten sonra kaç tane ameliyatına varsa onların ameliyatları tartışıldı. Ve ben o dönem çöm olduğum için Fransa'da doktorasını çömüm onlara göre. Bana ameliyathane sorumluluğu verildi. 13 tane ameliyathane vardı. 13 tane ameliyathanede aynı anda ameliyat dönerdi. Ve sen tek sorumlu olarak anestezi problemi çıktığı zaman koşturursun, şunu koşturursun eğitimini anlatıyorum sana. 5. sınıflar ameliyat yapar. 4. sınıf asiste eder. 3. sınıf anesteziyi koyardı. 2. sınıf köpeği hazırlardı. 1. sınıfta tıraş dezenfeksiyonla uğraşırdı. Hı hı. Yani eğitimi anlatabilir miyim? 1. sınıftan 5. sınıf öğrenci böyle bir eğitim alıyor. Çıktığında tabii ki neredeyse yani süper bir hekim olarak çıkıyor.
Tabii çünkü bizim ülkemizde o kadar çok veterinerlik fakültesi maalesef, var ki o kadar maalesef çok mezun yıl içinde veriyoruz ki korkunç eğitim şey kalitesi.
Ya biz eğitmenler olarak yani hocalarda oturup konuşuyoruz yani gene mi fakülte açılıyor ve hatta soruyorlar bize kaç fakülte var biz de bilmiyoruz yapıyoruz. Çünkü kaçıncı fakültede olduğumuzu ben de bilmiyorum, hı-hı, şu anda. Yani işte tabii biliyorum ama mecburen biliyorum da hani öyle dönemler oldu ki gerçekten açıldım orayı da falan olduğumuz günler oldu. Yani Fransa gibi bir ülkede bizim kadar nüfusu olan ve 30 milyona yakın pet olan, bak çok önemli bir rakam, hı-hı, veriyorum sana. 30 milyon pet, 4 tane fakülte var. 80'er kişiden mezun veriyor her sene. Bir sebebi var.
Bizde kaç fakülte var şu anda hocam?
Bizde şu anda 30'u geçtiği söyleniyor. 27 faal olan fakülte var. Biliyorum yanlışım olursa, hı-hı, değişebilir. Çünkü dedim ya statü quo.
Ama aşağı yukarı 30.
30 desek yani
10 katı Fransa'nın
yani
neredeyse.
Yani 10 katı Fransa'nın ve bizim fakültemizden bile yani İstanbul Üniversitesi'nden bile yılda hani ortalama konuştuğumda arkadaşlarım 150 öğrenci, hı-hı, bırakıyoruz. Bakın mezun ediyoruz. 4 fakülte 80'erden dedim. 2 fakülte 4 2 fakültenin mezuniyetini bir fakülte veriyor.
Hocam ağzına sağlık. Bir kısa müzik arası verelim. Nefes alalım. Sonra devam edelim. Yarı bilim, yarı dedikodu programında devam edelim. Hocam biraz da ortopediden konuşalım. Madem uzmanını bulmuşuz.
Tabii ki. Hay hay. Söyle söyle.
Son zamanlarda karşılaştığım problemlerden birisi. Eşten, dosttan duyduğum problemlerden birisi kalça çıkı.
Kalça çıkı.
Biraz bundan bahsedelim mi? Nasıl bir hastalık? Nasıl teşhis edilir? Ne olursa ben köpeğimi bir veteriner hekime götürmeliyim? Ne olursa kalça çıkığından şüphelenmeliyim? Tedavisi nasıl olur filan gibi.
Çok güzel bir konuya değindin. Çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten kalça çıkığı zaten halk dilinde bir söylem biliyorsun. Aslında bir kalça çıkığı söz konusu değil. Yani bizim tıp teriminde subluksasyon diyoruz. Yarı çıkık. Yani aslında kalçanın aşırı gevşek oluşu. Hı-hı. Yani bu ligamenter yapının olabilir. İşte kemik sisal çatının bozulması ile ilgili olabilir. Ama burada önemli olan şu. Türkiye'de kalça displazisi dediğimiz olgunun, yani kalça dış çıkığı diyelim halk dilinde, olgunun ne kadar yüzdede olduğu. Şimdi Avrupa'ya baktığımızda, oradan gideceğim, bak nereye kadar götüreceğim seni. Avrupa'ya baktığımızda ve Amerika'ya, Avrupa çok büyük bir eradikasyon sistemine kurdu. Yani biz dedi kalça displazisini eradike etmeye çalışacağız. Artık çünkü bu köpeklerin canı...
Yok edeceğiz.
Pardon, tabii terimleri açmanın iyi oldu. Yok edeceğiz dedi. Yok etmek derken böyle köpekler üretilmemeli dedi. Çünkü ürettiğim köpek sağlıksız.
Bir yatkınlığı varsa.
Yatkınlığı var. Çocukları da hasta.
Peki ırkların da bu kalça çıkığına yatkınlığı oluyor mu hocam?
Tabii ki. Örnek mesela oradan gidiyorduk zaten. Hı-hı. Alman kurdu. Avrupa'da getirebildikleri yer %37 oldu. Yani senin 10 köpekten 100 köpekten 37'si yine de displazik çıkıyor. Ne yaparsan yap. Ki inanılmaz bir program çalışıyor. Şimdi oradan nereye getiriyorum seni? Bu ırklar hangi ırklar? Orta boy ırklar, büyük boy ırklar dediğimiz. Alman kurdu zaten burada baş tacı oynuyor. Ama bizde en çok ne görüyorsun? Golden görüyorsun. Labrador görüyorsun. Kalça displazisi bunlarda da var dediğim gibi. Pitbull'larda da rastlanabiliyor.
Peki nasıl anlıyoruz? Ben köpeğim nasıl bir davranış gösterirse işte, kalça çıkıyor mu acaba? Bir veteriner hekime göstermeliyim.
O kadar kolay değil. Yani tıbbi bir ufak kısa giriş yapmam lazım. Almanlar mesela neyi geliştirdi? Ultrasonla daha doğar da olmaz. Birkaç haftalıkken ultrasonla tespit etmeye gittiler. Ne yapıyorlar? Kalça yapısını ultrasonla tarıyorlar. Bakın doğan bir köpeği. Ona göre bu displazik veya değil gibi ölçümler çıktı karşınıza. Tabii o detaya girmeyeceğim. Çok uzatır. Ve diyorlar ki bu displaziye yatkın. O anda bakın çok acı, hani üzmeyin bazı dinleyici ama ötenazi kararı veriyorlar. O kadar katılar. Daha bu çocuk büyümeden diyorlar ki ötenazi. Çünkü %80 oranında displazik olacak bir köpeği ben riske edemem diyor. Bu katı. Ne oluyor? Daha sonra bizim yaptığımız şeyler var. Ben mesela Türkiye'de bir meslektaşımla birlikte ismini anmak doğru mu değildir? Yani Güçlü Güranber, yani çok saygılı, beraber çalıştık hatta kürsümüze bir zamanlar. O bir yöntemle geldi. Ben o zaman da Fransa'da bu yöntemin uygulamalarını yapıyorduk. Birlikte burada bir çalışma yaptık ama öncü olarak başlattığı bir şeydi Güçlü Güranber'in. Ve demişti ki pen ip yapalım. Pen ip sistemi erken teşhise gidiyor. Ne demek bu erken teşhise? Hasta sahiplerimiz, burada uyarmak istiyorum ya da hayvan sahipleri. Çok kısa bir süreniz var. 4-4,5 ay içinde pen ip yapabilirsek, ölçüm yapabilirsek bu teknikte displazik oranını yakalıyoruz.
Kalça çıkığını var olup
Bu çocuğun yarın öbürünün yüzde kaç displazi olacağını konuşabiliyoruz. Ve bunun akabinde o kısacık periyotta GPS denilen juvenil pubic simfizozis, yavaşça söylüyorum ki insanlar araştırabilsin, GPS, yani JPS diye yazılıyor. O yöntemle çok ufak bir ameliyatla, kısacık 15 dakikalık bir ameliyatla %60 oranında bu hastalığı geriletebiliyorsun. Ve geriletirken bazen tamamen iyileştiriyorsun. Benim binlerce vaka oldu böyle ve bu yöntem mükemmel. Ama hasta sahipleri neye dikkat etmeli ve eğlendikleri konu oluyor. Dişi olunca bakın ne kadar güzel kırıtıyor köpeğin. O kırıtma
aslında
işte
kalça çıkığının belirtisi
olabilir. Tavşan zıplayışı bir belirti olabilir. İki bacak üstüne, hani iki arka bacakları tavşan gibi, ikisini birden kullanmaz köpekler. Bunu kullanıyor, sık şüphe etsinler. Kısacık bir zamanları var. O 4-4,5 aylık döneminde dediğim gibi pen ip yöntemiyle ölçüm, GPS ameliyatla çok rahatlıkla displaziden uzak kalabilirler. Köpeğiniz var, orta boy, ırk ve displazi konusunda mutlaka ölçüm alınsın ve bakılsın. Yani bu çok önemli. Bir de şurada bir şey daha girmek istiyorum. Çok ilginç bir noktaya daha değineceğim sana. Örnek olarak Rottweiler'a gidelim. Rottweiler'ın kalça displazi oranı Avrupa'da %42. Ancak bir şey daha var.
Neredeyse her iki köpekten birisi.
Neredeyse. Ne kadar yüksek oran. Ama bir şey daha bak. Bu çok enteresan bir bilgi bence tartışabileceğimiz. Dirsek displazisinin hiç konuşulduğunu duydun mu Tolga'cığım?
Hiç duymadım bile.
Bak sen kaç yıllık bu işin içindesin değil mi? Ben tabii profesyonel olarak konuşuyorum sana. %37 oranında olduğunu biliyor musun?
Hiç bilmiyorum.
Ya. Yani işte bizim maalesef bazı açıklarımız var. Hekimlik açısından da, eğitimler açısından da. %37 dirsek displazim de var köpeklerinde. Demek ki dikkat etmemiz gerekiyor. Aynen. Sırf kalçaya kanalize olmadan gitmek gerekiyor.
Yürüyüş bozukluklarının her türlüsünü.
Her türlüsünü incelemek gerekiyor. Sadece bir topallık deyip geçer deyip atlatmamamız gerekiyor.
Güzel bir şarkı çalayım mı hocam sana?
Ne çalacaksın?
Bu pazar akşamı konuğum doçent doktor Mustafa Aktaş, Kiss FM stüdyolarında. Bu sefer ciddi ciddi konular konuştuk. İkimiz bir araya gelince pek de ciddi konuşamıyoruz ama hocam şimdi sana bir sorum daha var. Bu kulağı kıvrık kediler biliyorsun ki çok meşhur. Scottish kediler. Evet. Bu Scottish Fold'ların bir acı çektiğine dair bir yazın vardı senin. Bunun bir hastalık olduğuna dair. Biraz bu konuda da bilgi verelim istiyorum ben. Çünkü bu kedilerin üretilip çok fazla elden ele el değiştirmesi konusunda hani Türkiye çok popüler bir dönem yaşıyor.
Maalesef, maalesef. Yani şimdi burada tabii ki birçok kişi bana kızabiliyor bu konuda ama ben bilimle konuşmaya çalışıyorum. Bilim ne diyorsa onun üzerine gidiyorum. Ki ben hep şunu vurguladım. Yani Scottish Fold kediler kendi ülkelerinde bile şu anda yasaklandı. Hı hı. Yani şimdi yasaklandı diyorum. Amerika ama bunu üretti. Üretmeye devam etti. Hatta
bu bir rant meselesi sonuçta. Bravo. Para kazanılıyor yani.
Hani oraya götürmeyeyim dedim olayı ama gerçekten buna dönüyor olay. Gerçekten bir rant meselesine dönüyor. Ne oluyor bu Scottish Fold'larda? Eğer kulağı kıvrıksa zaten net olarak bir kıkırdak bozukluğunun olduğunu ifadesi bu. Yani çocuğu aldınız, bebeği aldınız, bebekken taramanıza bile gerek yok. Kulağı
gözle
kırık.
Görülüyor zaten.
Kulağı kırık. Yani kulağı kırık ne demek? Genetik olarak defektli bir hayvan. Ve biz çok güzel bir röportaj yapmıştık. Koran Bey ile sağ olsun televizyon röportajı. Orada da bana bir ara bir soru sordu. Onu kesti sonra. Çünkü dedi ki hepsi mi dedi? Şimdi neye hepsi dedi? Ben de %100 hepsi hasta dedim. Hepsi mi diyor? Korancım dedim. Tabii ki hepsi.
Yani zaten gözle bile görülebilen. Yani bunun için hekim olmaya gerek yok. Bravo, bunu görebilmek
bravo.
İçin.
Bravo. Siz elinize aldığınız o kedi yani kulağı kıvrıksa, foldsa yani Scottish Fold adı, foldsa zaten bilin ki genetik bozukluğu %100 barındıran.
Ve nesillerden beri zaten öyle aktarım olmuş.
Bir hastayla karşı karşıyasınız. Yani burada bir an savundukları çok şey var karşımıza çıkan meslektaşlarım. Diyor ki ama diyor biz başkasıyla birleştirdik. Doğan çocukta olmadı. %50 oranında olmama ihtimali. Bakın aldığınız foldu başka bir kediyle birleştirdiniz. %50'sinde olmama şansı var ama ne demek bu? Öbür tarafa bakma.
Öbür kalan %50'lerinde olma ihtimali var
tabii ki. O da fold da olacak yani.
Bir de eklem yerleriyle ilgili de bir
kesinlikle
problem
zaten
oluyor.
Problem bu. Yani kıkırdak bozukluğu kulakta ne demek? Eklemlerde bozukluk demek. Şimdi oradan oraya gidelim. Eklemi aslında tanıttığın zaman derslerimde de tanıtırdım. Deriz ki o bölge ağrı sinirden yoksun, lenften yoksun. Hiçbir hani duymaması gereken bir bölge kıkırdak aslında ağrı. Ama ağrı ne zaman oluyor? Kıkırdak bozukluğuyla birlikte kemikle temas ve özellikle kapsüler bölge dediğimiz eklemin dış kapsülası yani çevrelenen dokular sinir dolu. Oraya baskı arttığı anda hayvanın ağrısı başlıyor. Hani hayvanınızı aldığınız anda Scottish Fold'u neyi bilmeniz lazım? İlk günden itibaren artık yavaş yavaş artan ve gittikçe artacak olan bir ağrı problemi içine soktuğunuzdur. İşte örnek verelim size. Çok güzel bir yeni yaşadım daha. Yeni bir yani bir hafta önceki bir olgumu anlatıyorum ki bunu birçok olguyla tartışabilirim. 15 yıldır Scottish Fold sahibi bir hasta sahibim geldi. Ve dedi ben dedi çok mutlu kedim dedi. Ben böyle şeylere inanmak istemiyorum, yapmak istemiyorum. Hanımefendi dedim sizden bir ricam olacak. Siz dedim sadece size şu vereceğim. Non-steroid antiinflamatuar yani bizim bildiğimiz ağrı kesici ve yangı gidericiyi kullanın bir hafta boyunca, 10 gün boyunca. Sonra görüşelim dedim. Üçüncü günü telefon geldi ve diyor ki hanımefendi, kedim yukarı tırmanıyor, sandalyeye çıktı, masaya tırmandı, oynuyor evde. 15 yıldır duruyormuş bu kedi. Demek ki ağrı kesici veya nosteroidler çok etkili. Çok kızılabilir bize, bana ya da özellikle sana. Yani ama bu doğru bir şey ya, doğru bir şey konuşuyoruz. Acı çekmeye, yani acı çektirme hakkımız yok ki. Ben oradan başlıyorum, sen bir hayvan acı çektiremezsin ya. Oradan biter olay yani.
Aynen öyle.
Bile bile bir de yani biliyorsun çekecek. Olsun ya çok şirin bu. Nasıl bir düşünce? Ben orada takılıp kalıyorum. Aklım ötesine geçemiyor bu konuda. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Yani bu programı bunu açabildik. Kedi derneği olarak da bunun karşısındayız.
Peki
zaten.
Kedilerde de kalça çıkı oluyor mu hocam?
Kedilerde de şekilleniyor. Hani kalça displasisi dediğimiz şekilleniyor. Ama o kadar minimal düzeyde ki... ama çok enteresan. Buradan iyi oldu girdim. Bak ne geldi aklıma. Biliyor musun ki bir araştırmada osteoartrit dediğimiz yani çok ciddi eklem yıkımlaması olan kedilerin %100'ü osteoartritli kedi var karşında. Bir grup oluşturulmuş. %100'ü yani 78 kedinin var ve hepsi %100 osteoartritli yani ağrı yapan eklem hastalığı olan. Kaçı gösteriyordu biliyor musun semptomolojisini? Var olduğunu gösteren %17.
Çok
bak araştır. Niye biliyor musun? Kedi çok güçlü dünyada. Doğada. Diyor ki ben güçsüz gösterirsem beni pataklar biri, beni yok eder biri. O zaman ne yapıyor kedi? Aslan ölünene kadar ne yapar? Harr yapar. sana sert gösterir kendini. İşte kedi de burada ne yapıyor? Benim ayarım yok diyor. Ben sağlamım diyor. Ben güçlüyüm diyor. Doğadaki yapısını seni evde barındırıyor, devam ettiriyor. Sana ağrıyor demek yerine benim hiçbir şeyim yok demeyi tercih ediyor.
Zaten birçok ırk kedinin hastalıklara yatkınlıkları oluyor. İşte İran kedisi alıyorsun, mutlaka bir yerde böbrek problemi çıkıyor.
Polikistik böbrek çok meşhur zaten. Yani bunlar. Yani bu da niye? Sürekli olarak genetik yapının tekrar aynı
havuzun içinde dönüp dönmesi, dolaşması.
Tabii ki problemlerin daha da artmasına sebep oldu. Biz bunları aslında üretiyoruz, üreticisiyiz. Üretmeyelim. Zaten doğada olanları
kullanalım. Zaten evet yani. Gayet güzel.
Bence de çok
güzel. Hocam harika bir sohbetti. Çok mutlu oldum geldiğin için, bu pazarını bize ayırdığın için.
Zevkli.
En kısa zamanda yine görüşmek üzere.
Çok mutlu olurum. Çok sevgiler, öpüyorum. Görüşmek üzere.
Efendim herkese iyi akşamlar. Haftaya görüşünceye kadar hoşçakalın. Podcast dinle.